Ayrım 10. Sayfa 71. 9. Fatih'in kardeş katli fermanı. Şaziye kesinlikle haklıydı. Kendime kötülük yapmak hususunda uzmandım. Aptallığımdan değil, sanırım zevk aldığımdan. Başka bir açıklama bulamıyorum. İnsan kendisine bu zulmü niye yapar? Demek ki hoşuma gidiyor. Ötekilere zarar vermek bahsine gelince çok istesem bile başaramadığım bir iştir. Tabii bu akşam Sahtiyan apartmanında olanları saymazsak. İşte yine geldik aynı noktaya. Şaziye'nin getirdiği su muhallebesi hala elimde hafifçe titriyorken yeniden merhaba Nusret, merhaba kabus, merhaba lanetler zinciri. Başka nasıl olacaktı? Cinayeti işlemek az önce teyze kızına yaptığın gibi kalp kırmaya benzemez. Böyle bir yanlıştan özür dileyerek kurtulamazsın. Bir insan öldürüldü. Bir zamanlar deli gibi aşık olduğum bir kadın. Bir zamanlar mı? Daha bu öğleden sonra sadece telefonla araması bile seni unutma krizlerine sokacak kadar sarsan bir kadın. Aklının ve ruhunun sultanı. Ama o kadın Nusret değildi ki. Yine başladık. Sadece bu saplantıdan değil, artık kendimden de kurtulmak için hızla ayrıldım sofadan. Uçuşan anılara, artık gerçek bir hayalete dönüşen Nusret'in fısıltılarına aldırmadan top mutfağa geçip su muhallebisini buzdolabına koydum. Dolaptan yayılan belli belirsiz yemek kokusu içimi kaldırdı. Yine başım döner gibi oldu, belki açlıktan. Öğleden sonra bu yana ağzıma lokma girmemişti fakat bir şey yiyebileceğimi de sanmıyordum. Hiç değilse bir bardak süt içseydim diye mırıldandı bir ses. Kim? Annem? Nusret? Şaziye? Hızla geriye döndüm. Kadife kadının özenle toparladığı düzenli mutfağımda benden başka kimse yoktu. Buzdolabının kapağını kapattım, yatak odasına geçtim, ayaklarıma kalınca yün çoraplar giydim. Bir türlü geçmek bilmeyen sistitim bir tutarsa cam parçacıkları işer gibi, emniyetin soğuk sorgu odalarında belki dayak işkence sırasında. Neden itiraf etmiyorsun? Teyze kızın da söyledi, sen öldürmüşsün işte. Bunları düşünmek istemiyordum ama gel de bunu çığırından çıkmış aklıma anlat. Kontrolden tümüyle kurtulan zihnim ardı ardına tuhaf fikirler yumurtlayıp duruyordu. Belki de durum o kadar ümitsiz değildi. Belki de bu cinayeti kendimde olmadığım anlarda işlediğim için cezai müeyyidesi. Teyzemin oğlu olduğu için söylemiyorum hakim bey. Müştak geçici hafıza kaybı yaşamış. Hasta ne yaptığının bilincinde olmadığından. Doğru, aklım başımdayken oturup sakin sakin düşünüp tasarlayarak birini öldürmedim ki ben. Ne yaptığımın farkında değildim, hakim de inanırdı buna. Şaziye akrabam olduğu için tanıklığı geçerli bile sayılmaz. Ya Nusret'i ben öldürmediysem, ya denize attığım o cinayet aleti Nusret'e hediye ettiğim mektup açacağıysa, ta Amerikalardan buraya getirdiyse ya da ne bileyim o mektup açacağı hep evinde durduysa, öyleyse benimki çalışma odamdadır. O umutla koşturduğum ışığı yakıp masama yöneldim. Hayır, yoktu. Yoktu işte. Kendimi boş yere kandırıyordum. Nusret'i ben öldürmüştüm. Hem zaman, her zaman şurada gözümün önünde duran o lanet olasıca mektup açacağıyla. Yine başım döner gibi oldu. Masanın kenarına tutundum. Derin derin soluk aldım. Gerçeği kabul etmeliydim. Onu ben öldürmüştüm. Ama aklım başımda değilken, ruhum yine o karanlık saatlerin esiri olmuşken. Peki o zaman ne düşünüyordum, ne yapıyordum? Ne düşündüğüm değil ama ne yaptığım belli. Beni terk eden kadının canını almakla meşguldüm. Onu demiyorum, daha öncesinden bahsediyorum aklım başımdayken. Nusret'in telefonu çalmadan önceki huzurlu anlarımda. Ne huzur ama, hayatın anlamını bir başkasının hasretinde bulan münzevinin sessiz bekleyişi. Neyi, niçin, ne amaçla? Hiç belli değil. Tamam, o sessiz bekleyiş döneminde diyelim. Şurada oturmuş kitap okuyorum. Okuyordum. Koltuğuma yerleşerek masamın üzerindekilere bir kez daha baktım. Bilgisayarımın önünde şeffaf, ince plastikle örtülü klavyem. Titizliğimi bilen kadife kadın, odanın bütün tozunu çeken tuşları temiz tutmanın yolunu böyle bulmuştu. Klavyenin sağında Varlık Yayınlarından çıkmış küçük eski bir kitap. Tolstoy'un Kreutzer Sonatı. Telefon gelince sayfaları açık olarak yüzü koyun masanın üzerine bırakmıştım. Kriz geldikten sonra bir daha kitaba dönmemişim anlaşılan. Kitaba uzandım, kaldığım sayfaya baktım. Yakın gözlüklerimi takıp sararmış kağıdın üzerinden koyu lekeler halinde akan sözcükleri okumaya başladım. O zaman kamayı bırakmadan sol elimle boynuna sarıldım. Sırt üstü iterek boğmaya başladım. Boynu öyle sertti ki iki eliyle ellerime yapışarak boynunu kurtarmaya çalışıyordu. Ben de bunu bekliyormuşum gibi kamayı var kuvvetimle sol böğrüne, kaburgalarının altına saplayıverdim. Tam da Postnişev'in karısını öldürdüğü anı okuyormuşum Nusret'in telefonu geldiğinde. Al işte, cinayeti işlediğimin bir kanıtı daha. Bilinçaltımda bu sahne kalmış olmalı. Aklımda kalan sahneyi de hiç vakit geçirmeden Sahtiyan apartmanına giderek birden fark ettim. Bu kitapta bir kanıt olabilirdi polisler buraya geldiğinde. Polisler niye gelsinler ki? Niye olacak, maktule konuşan son kişi ben olduğum için? Bir dakika, Nusret'le son konuşan ben değildim ki, hatırlasana Tahir Hoca ne dedi? Nusret onu öğleden sonra aramış. Size bir müjdem var. Müştak da geliyor demiş. Yani ölümünden önce son konuştuğu kişi ben değilim. En azından benden sonra Tahir Hoca'ya telefon ettiğini biliyorum. Ama yine de polisler benimle görüşmek isteyeceklerdir. Görüşmek mi? Sorgulama desene şuna. Maktul sizi yemeğe davet etmiş. Neden gitmediniz? Sanki beni sorgulayacak polis odadaymış gibi telaşlandım aceleyle. Kreutzer Sonatı alıp sağ duvarımı olduğu gibi kaplayan Ceviz Kütüphanenin 3. rafında bu sıralanan Tolstoy'un en bilinen romanlarından Savaş ve Barış'la Anna Karenina'nın arasına yerleştirdim. Bunu özellikle yaptığımı söylemeliyim. Bu küçük başyapıt hacimli romanların arasında kaybolduğundan artık fark edilmesi neredeyse imkansızdı. Masama döndüm, sol taraftaki kitap kümesinin en başında bulunan öğrencilere ders verirken tekrar tekrar baktığım Halil İnalcık'ın muhteşem kitabı. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağı'nın üstünde çapraz olarak duran not defterimi elime alıp yeniden koltuğa çöktüm. Sayfaları karıştırdım, daha önce yazdığım görüşmeler, notlar, alışveriş listeleri, son sayfayı buldum. Ne bir not, ne bir çizik. Bir tek siyah nokta bile yoktu. Hayır, hala o karanlık saatleri aydınlatacak hiçbir bilgiye sahip değildim. O halde hafıza kaydımın bozulduğu zamanın öncesini ve sonrasını saptamakla işe koyulabilirdim. Bilgisayarın sağ yanındaki kalemlikten bir kurşun kalem çekip not defterimin üzerine yazmaya başladım. Saat 3 gibi Nusret'ten gelen telefonla birden yaptığım hatayı anladım. Hayır, düşünürken yazma alışkanlığını bu olayda kullanamazdım. Elimdeki malzeme tarihsel bir konu değil, ciddi bir suçtu. Malzeme mi? Nusret bir malzemeye mi dönüştü şimdi? Bir cinayet soruşturmasının malzemesi. Evet, onu mektup açacağı ile öldürerek bir cinayet soruşturmasının malzemesi haline ben getirmiştim. Vicdanımın sızlaması için artık çok geç. Timsah gözyaşları dökmenin hiç lüzumu yok. Evet, elindeki malzeme bir tarihçinin konusu olmayabilir ama polisler de gerçeğe ulaşmak için bilimsel metotlar kullanmak zorunda değiller mi? Neydi o suç biliminin adı? Kriminoloji. Yok, o suçun sosyolojik, psikolojik nedenlerini araştırır. Bizim olayımızda suçun sosyolojik nedeni yok ama psikolojik nedenler say say bitmez. Saygın bir tarih profesörü olmasına rağmen ailesinden aldığı görgü ve terbiyenin günümüz dinamik toplumunun değer yargıları karşısında tutunamaması neticesinde sosyal hayatla uyum sağlayamayan Müştak Serhazin bu uyumsuzluğun nedeni ve sonucu olarak saplantılı bir aşkla bağlandığı Nusret Özgen'i... Hayır, hayır, bunlar belli zaten. Ben öteki suç biliminden söz ediyorum. Hani uygulamada kullanılan... Neydi yahu? Tamam, kriminalistik. Gerçek faillerin bulunması, olayın nasıl meydana geldiğinin çözümlenmesi. Gerçek failin kim olduğu belli de cinayetin nasıl işlendiği bir muamma. Öyle derdi bey babam. Bir filmin muamması kolay çözülüyor. Bayılırdı polisiye filmlere, romanlara. Polisiye romanlar matematik problemleri gibidir evladım. Rakamların yerini insanlar almıştır, işlemlerin yerini olaylar. Keşke şimdi sağ olsaydı, hemen bir çözüm bulurdu. Bulur muydu? Babamın benim sorunlarımla ilgilendiğini hiç hatırlamıyorum. Eğer sağ olsaydı, eğer ben de olanı biteni ona anlatacak cesarete sahip olsaydım, önce yüzüme okkalı bir tokat aşk eder, ardından şu eski moda telefonun siyah ahizesini kaldırır, "Alo, cinayet masası mı? Memur bey, bir ihbarda bulunmak istiyorum." diyerek gereken cezanın en ağırını almam için elinden geleni yapardı. Ona göre hata cezasız kalmamalıydı. Toplumda bireyler görevlerini layıkıyla yerine getirmezlerse doğacak karışıklık bütün milletin mahvına neden olarak en azından bizim aile bireyleri böyle bir vebalin altında kalmamalıydı. Ne büyük utanç. Neyse, bir de ölmüş babamı karıştırmayalım bu meseleye. Oraya girersek hiç çıkamayız dememiş miydi Şaziye? Hayatımızın her aşamasını çözümlemeye kalkmak mantıklı bir çaba değildir. Evet, öyle anlaşılıyor ki bu muammayı benim çözmem gerekiyor. Bir tarihçinin cinayet çözümlemesi. Nasıl olacak bu iş? Hiçbir fikrim yok. Ama eğer şimdi kendi kendime çözümleyemezsem, emniyette tepeme asılmış 100 voltluk ampulün ışığında, soğuk nezarette hem de sistit acısıyla kıvranıp, sık sık tuvalete gitmek zorunda kalarak. Sahi, cinayet çözmekle tarihi bir olayı aydınlatmak arasında nasıl bir fark olabilir? Farkı bilmiyorum ama sanırım ikisi de soru sorarak başlar işe. İkinci Murat neden tahtını çocuk denecek yaştaki oğluna bırakmak istiyordu? Çünkü yorulmuştu. Çünkü Kalender engin, gönüllü bir adamdı. Daha 21 yaşındayken Konstantinopolis'i fethedecek olan oğlu II. Mehmet kadar gözü yükseklerde değildi. O yüzden, sadece o yüzden değil, saraydaki hizipleşmelerden, entrikalardan, kavgalardan bıkmıştı. Sadrazam Çandarlı Halil'in ekibiyle Şahabettin Paşa gibi devşirme vezirlerin arasındaki çatışmalar. Ayrıca en gözde oğlu Alaaddin Ali Çelebi'nin öldürülmesini de unutmayalım. Güzel Tahir Hoca bu yanıtı yeterli bulabilir. Peki bizim vakamızı çözümleyecek cinayet masası amiri hangi soruyu sorardı? Şu meşhur unutma kriziniz başlamadan hemen önce ne yapıyordunuz? Mantıklı. Evet, bu soruyla başlamak en doğrusu. Tamam, cevaplıyorum. Nusret'le telefonda konuşuyordum. Onun yemek davetini kabul etmiştim. Ama kabul etmeme rağmen hala bu daveti düşünüyordum. Bir yemek davetinin neyini düşünüyordunuz? Onca yıldır arayıp sormayan eski sevgilimin birden beni telefonla aramasını, aradığı günün akşamı davet etmesini, bu aceleciliğin, bu oldu bittinin altındaki nedeni, niçini buldunuz mu bari? O an bulduğumu sanmıştım. Ne yalan söyleyeyim, o an büyük bir umuda kapılmıştım. Demek yıllar sonra Nusret beni sevdiğini anlamıştı. Demek yıllar sonra geç kalmış saadetimiz. Ama öyle değilmiş. Öyle olmadığını nereden biliyorsunuz? Çünkü Tahir Hoca'yı da davet etmiş yemeğe. Daha doğrusu asıl konuk hocaymış. Ben sonradan eklenmişim listeye. Utanç verici ama gerçek. Ben aptal da eski sevgilim dayanamadı, bana döndü zannediyorum. Oysa bu davetin, lazanyanın, şarabın amacı eski mesut günlerimize dönmek değilmiş. Neymiş peki? Bilmiyorum, belki Tahir Hoca'ya şirin görünmek. Belki yeni bir düşüncesi vardı. dünyayı saracak özgün bir çalışma, psikoloji ile tarihin buluşması, bir psikotarih projesi, bir padişahın, hayır bu yeterince oryantalist olmadı. Bir Osmanlı sultanının psikolojik profili, neden olmasın? Freud, Dostoyevski'den yola çıkarak baba katilliği üzerine bir tez yazmamış mıydı? Yani maktul Fatih Sultan Mehmet ve baba katilliği üzerine bir tez mi yazacaktı? Tam olarak baba katilliği meselesine ısrar edeceğini sanmıyorum. Her ne kadar 2. Murat vasiyetinde öldüğü zaman cenazesini Bursa'da yatmakta olan en sevdiği oğlu Alaaddin Ali'nin kabrinin yanına koymalarını söyledikten sonra "Benden sonra evladımdan, soyumdan, sopumdan her kim ölecek olursa benim yanıma koymayalar, katıma getirmeyeler" diyerek bir anlamda o sırada yaşayan tek oğlu hakkındaki hislerini dile getirmişse de böyle bir vesikadan yola çıkarak babası hak tarafından sevilmeyen bir çocuk olan 2. Mehmet'in padişahı öldürtmek istediği ya da bu isteğini gerçekleştirdiğini söylemek abartılı olur. Baba tarafından sevilmemenin ne korkunç bir his olduğunu çok iyi bilen biri olarak giderek öfkeye dönüşen bu üzüntünün insana cinayet işletecek noktaya varmasının çok zor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten Nusret'in de bu türden söylentilere itibar ettiğini sanmam. O da Tahir Hoca gibi tezlerini hakiki vesikalar üzerine kurar. Hayır, onun Fatih'in baba katili olduğunu kanıtlamaya filan niyeti yoktu. Belki de yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıra dışı hükümdarlarından biri olan büyük padişahın psikolojik profilini çıkarmayı amaçlıyordu. Bu sarsıcı projeyi yaşama geçirmek için dünya bilim çevrelerinde hala etkili olan Tahir Hoca'nın desteğini almak istiyordu. Peki Nusret Tahir Hoca'ya bu projesinden bahsetmiş mi? Bilmiyorum. Hoca hiç açmadı o konuyu. Gerçi anlatacak ortamda yoktu ya. Telefonda konuştuk ama bahsettiyse rahatlıkla öğrenebilirim. Tabii böyle bir proje varsa. Olmalı. Nusret hiçbir şeyi nedensiz yapmaz. Elbette bunu çok sonra anladım. Fakat artık biliyorum. Belki benimle ilişkiye girmesinin bile bir nedeni vardı. O sıralarda muhteşem belleğim nedeniyle Tahir Hoca'nın en gözde asistanı bendim. Belki de Nusret benimle ilişkiye girerek hocaya yakın olmak istiyordu. Bak, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Sizi terk ettiği için maktulü kötülüyor olmayasınız. Evet, böyle konuşmamam lazım. Gerçek bir sorguda olsaydım kendimi ele vermiş olacaktım. Tamam, şöyle anlatmalıyım. Nusret çok akıllı bir kadındı. Eğer böyle bir proje üzerine çalışıyorsa Tahir Hoca'yı yanına almak isteyecektir. Yemeğe de bu amaçla davet etmiştir. Amaç Tahir Hoca'yı kafalamaksa sizi niye çağırdı? İşte bundan tam olarak emin değilim. Belki benim de fikirlerimden yararlanmak istiyordu. Bendeniz de uzun yıllar Fatih Sultan Mehmet üzerine çalıştım. Eskiden bu alanda uzman bile sayılırdım. Bilgiler çok değişmediğine göre belki hala da sayılabilirim. Eğer gözü yükseklerdeki eski sevgilim Fatih üzerine yoğunlaşacaksa benim yardımıma ihtiyaç duymuş olabilir. Telefon konuşmanızda bundan bahsetmedi ama. Bahsetmedi, imada bile bulunmadı. Sadece Fatih'in kardeş katli fermanı üzerine hazırladığım tez. Bir dakika, bir dakika. Evet işte bu kardeş katli fermanı. Ne diyordu orada? Ve her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola, garındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema tecviz etmiştir, anında amil olalar. Tabii ya, memleketin düzeni için, devletin bekası için kardeşini öldürmende sakınca yoktur diyen bir Hakan, kolay kolay dile getirilemeyecek görüşleri yazılı olarak kağıda dökmekte hiçbir sakınca görmeyen bir padişah. Aslında kendisinden çok önce atası Yıldırım Bayezid, ismine yakışır bir hızla Kosova Savaşı henüz sona ermişken, babalarının cesedi bile henüz soğumamışken kardeşi Yakup Çelebi'yi öldürtmemiş miydi? Bizzat Fatih'in dedesi 1. Mehmet, yeniden düzeni sağlamak için kardeşlerine karşı kanlı bir savaş yürütmek zorunda kalmamış mıydı? Babası Murat da devlet bölünmesin diye öz kardeşi Mustafa Çelebi'yi bir saray entrikasıyla ele geçirip cellada teslim etmemiş miydi? Şu halde devleti Aliye'yi tehlikeye atmak yerine kardeş katlini mübah saymak evla olmaz mıydı? Fatih'in fermanı malumu ilan etmekte, zaten var olan bir uygulamayı gerekçelendirmekteydi. Üstelik daha önceki padişahlar, örneğin Yıldırım Beyazıt, kardeşi Yakup Çelebi'yi hallettirdikten sonra sanki bunu kendisinden habersiz vezirleri yapmış gibi görünerek politik bir tavır almayı tercih etmişti. Oysa Fatih Sultan Mehmet kişiliği gereği, evet işte düğüm noktası bu, Fatih'in kişiliği. İyi de bu bilgiler, bu yorumlar yeni değil ki, birazcık Osmanlı tarihi okuyanlar bunları bilir. Nusret buradan ne çıkaracaktı? Anladığım kadarıyla elindeki malzemeyi bambaşka bir bakışla, belki de çarpık bir açıdan yorumlayacaktı. Daha ne olsun? Çağın modası bu değil mi? Farklı olmak. Aynı kaynaklara, aynı vesikalara bakarak bambaşka bir tarih anlatısı yazmak. Yani boş iş. Hiç de değil. Postmodern çağ. Postkolonyal dönem. Tarihin tarihi, anlatının anlatısı, yorumun yorumu. Konumuz olmuş olanlar mıdır? Bizim olmuş olduklarını düşündüklerimiz mi? Tarih geçmişteki gerçek midir? Geçmişteki gerçeği yorumlayan bilim insanlarının yazdıkları mı? Hangisi? Bu tartışma bile tarihin konusuyken eski sevgilimin yeni projesine nasıl boş iş diyebiliriz? Üstelik yıllar boyunca tartıştığımız konulara birbiri ardına kapılar açarken, tarihi krallar mı yapar yoksa kitleler mi? Tarih rastlantılarla mı oluşur yoksa yasallıklarla mı? Bu iki netameli konuyu Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğini de eksen alarak tartışmak. Bravo Nusret'e, çok akıllıca. Evet, artık eminim Nusret'in üzerinde çalıştığı konu, kardeş katli fermanını yayınlamış sultanın psikolojik profili. Bu ferman, tarihin en önemli figürlerinden birinin karmaşık kişiliğini açığa çıkarmak için çok iyi bir anahtar olabilir. Freud, Dostoyevski ve baba katilliğini incelediyse, Nusret de Fatih ve kardeş katilliğini inceleyebilir. Evet, Fratricid, yani kardeş katilliği. Üstelik Fatih'in babası 2. Murat'ı öldürtmesi bir söylentisiyse de, küçük kardeşi Ahmet Çelebi'yi boğdurttuğu dönemin tarih kitaplarında açıkça nakledilen bir hakikattir. Hatta bebeği boğan kişinin adı bile bellidir. Evrenesoğlu Ali Bey. Ama tarihçi duygusal olmamalı. Bütün bu ölümler sosyoekonomik, politik, askeri ve uluslararası alanlardaki gelişmelerin zaruri bir neticesi olarak. Tamam işte, eksik halka da bulundu. Yıllardır arayıp sormayan eski sevgilimin neden birden ortaya çıktığı, çıkar çıkmaz da beni neden davet ettiği anlaşıldı. Ben aptal aşık da neler ummuştum. Kocasından da boşanmış. Evet, belki de onu bu yüzden öldürdüm. Sahtiyan apartmanına girdikten, Nusret beni dairesine buyur ettikten, belki bana çay ikram ettikten, çay mı? Çay varsa bardakta da fincan da vardır. Eyvah, parmak izi. Mutfağı kontrol etmedim. Ya orada delil bıraktıysam, hafızamı kaybettiğim o karanlık saatlerde ne yaptığımı hatırlamıyorum ki. Ya çalışma odasına da girdiysem, oraya da hiç bakmadım. Yok canım, mutfağa, çalışma odasına niye gireyim? Yıllar sonra geldiğim bir evde öyle elimi kolumu sallayarak rahatça dolaşamam ki ben. Yok yok, evhama kapılmanın anlamı yok. Belki de çay bile içmemişimdir. Hayır, teşekkür ederim, böyle iyiyim demişimdir. Onca yıldan sonra ilk kez karşılaşıyoruz. Bir tutukluk, bir heyecan olmalı. Ama Nusret'te aynı heyecan yoktur. O beni sevmeyi çoktan bırakmıştı. Sadece bilgilerinden yararlanılacak bir akademisyendim onun için. Her zamanki aceleciliğiyle, muhtemelen büyük bir coşkuyla yeni projesini anlatmaya başlamıştır. Yüzümde beliren derin şaşkınlığı, hayal kırıklığını da yanlış anlamış olmalı. Belki senin için iyi olur. Bu projede adın geçerse uluslararası bilim çevresi senin de farkına varır demiş bile olabilir. Hayır, beni kandırmak için değil, büyük bir samimiyetle bunu söylemiştir. İşte tam o noktada çıldırmışımdır. Bütün bir hayatımı adadığım kadının bana rüşvet verir gibi bir projede senin de adın geçsin deyince sehpanın üzerinde duran, hayır, yanımda getirdiğim için ceketimin cebinde duran mektup açacağını kaptığım gibi çalmaya başlayan zil. Şaziye mi? Hayır, kapı değil bu. Eski moda telefonumun zili. İlk çaldığından bu yana başıma gelenleri düşününce belki de hiç açmamam daha iyi olurdu ama yapamazdım tabii. Belki de Nusret'in cesedini bulmuşlardı, kaçamazdım. Yaşanacaklara hazırlıklı olmalıydım. Titreyen ellerimle kaldırdım siyah ahizeyi. Alo, alo Müştak. Tahir Hakkı'nın sesini duyunca kanım çekilir gibi oldu. Efendim hocam, buyurun. Ne oldu, Nusret'ten bir haber aldın mı? Telefonunu çaldırıyorum, çaldırıyorum, açmıyor. Kızın başına bir iş gelmesin. Gür sesi kaygılıydı. Evet, işte başlıyorduk. Önce hoca merak edecek, ardından başkaları derken polis cesedi bulacak. Kaçınılmaz olanı kurgulamanın bir yararı yoktu. İyimser oynamak en iyisiydi. Yok canım, ne gelecek başına diye yatıştırmaya çalıştım hocayı. Öğleden sonra konuştuğumuzda çok iyi geliyordu sesi. Telefonu bozulmuş, şarjı bitmiş olmasın. Ne bileyim, belki de zilin sesini kapalı unutmuştur. İyi de beni yemeğe bekliyordu. Gelmediğimi görünce aramaz mı? Onca yaşına rağmen pırıl pırıl zekasıyla kusursuz mantık yürütüyordu. Hadi cep telefonu bozuldu. Ev telefonuna ne demeli? O da cevap vermiyor. Yok Müştak, bu işte bir iş var. Kısasta filan olmasın. 2 ay önce görüştüğümüzde kalp kapakçıklarında bir sorun olduğundan bahsediyordu. Kocasından da ayrılmış. Allah göstermesin kalp krizi filan. Siz de hep kötü şeyler düşünüyorsunuz. Sesim epeyce yüksek çıkmıştı. Bir ton kıstım. Belki de size ulaşamıyordur. Ne bileyim, telefon numaranızı kaybetmiştir. Hem başına bir iş gelecek olsa, aynı apartmanda yeğeni var. Ondan yardım ister. Hayır, hoca teskin olacak gibi değildi. Tabii, o kadar mecali varsa, sen bilmiyorsun bu kalp krizi denen musibeti. İnsanın parmağını kıpırdatmaya bile takati kalmıyor. Değme katillere taş çıkartacak soğukkanlılıkla kaygısız adam rolünü sürdürdüm. Bence boşuna endişeleniyorsunuz hocam. Bakın görürsünüz, yarın sabah arar bizi. Belki de bu gece. Sözlerim hiç etkilemedi onu. Sen de uzaktasın diyerek ağzındaki baklayı çıkardı nihayet. Bayılırdı etrafındakileri işe koşmaya. Keşke bu yakada otursaydın. Asla doğrudan söylemez. Kibarlık mı, kurnazlık mı? Gitmeni istiyorum ama Tahir Hakkı hiç kusura bakmasın. Bu gece yeniden o apartmana gidemezdim. Öldürdüğüm kadının cesedine bakamazdım bir daha. Hayır, bu gece beni evimden kimse çıkaramazdı. Keşke diye onu destekler göründüm. Keşke, ama bu tarafta öyle bir tipi var ki muhtemelen vapur seferleri bile iptal olmuştur. Fakat diyorum size, boşuna kaygılanıyorsunuz. Benden umudu kesince yeni bir çözüm düşündüğünden olacak. Bir süre sessiz kaldı. Peki, bizim Çetin'i arayayım o zaman. İnşallah yakalarım. Bu akşam Taksim'de bir seminere katılacaktı. Atatürk Kütüphanesi'nde. Eve dönmediyse söyleyeyim de toplantıdan sonra Nusret'e uğrasın. Gerçi o da hiç hoşlanmaz ya Nusret'ten. Geçen gün Fatih hakkında fena münakaşa ettiler. Neyse, benim ricamı kırmaz. Belki bu vesileyle de barışmış olurlar. Hocanın o dönem asistanlığını yapmış ukala gençlerden biriydi Çetin. Nusret'ten neden hoşlanmadığını anlamadım ama demek ki tanışıyorlardı. Bu da eski sevgilimin sık sık İstanbul'a geldiğini gösteriyordu. Defalarca bu şehre geldi, hatta hocanın yeni asistanı Çetin'le tartışacak zaman bile bulduğu halde beni bir kez olsun aramamıştı. Ta ki işi düşene kadar. İşi? Evet, belki hoca biliyordur onun neyin peşinde olduğunu. Sahi hocam, Nusret niye davet etmişti bizi bu akşam? Kısa bir suskunluğun ardından cevap geldi. Tabii buna cevap denebilirse. Seninle konuşmadı mı? Ağzımı yoklamak istiyordu. Becerikli Osmanlı sadrazamları kadar temkinli olan bu ihtiyar tarihçi. Hayır, sadece yemeğe çağırdı. Yine suskunluk, öncekinden biraz daha uzun. O kadar yakın olduğunuz halde anlatmadı mı?
O kadar yakın.
Galiba hala Nusret'le görüştüğümü zannediyordu, bozuntuya vermedim. Vallahi hiçbir şey anlatmadı. Konu neydi?
Kestirip attı.
Bilmem, demek ki özel bir şey yokmuş. Sadece yemeğe çağırmış bizi.
Başka bir açıklama yok.
Ama bu bile yeterliydi. Yanılmamıştım. Nusret bir projenin peşindeydi. Tahir Hoca da ekibin içinde olmalıydı. En azından projenin ne olduğunu biliyordu. Belki de netameli bir işti. O sebepten paylaşmak istemiyordu.
Herhalde öyledir dedim, meraklı görünmemek için. Artık ben davet ederim sizleri. Hava biraz açınca...
İnşallah Nusret iyidir de...
İyidir iyidir, merak etmeyin hocam.
Telefonu kapatırken içimde bir rahatlık hissettim. Hani bir sırrı taşımaktan yorulur da birini anlatınca huzura benzer bir hisse kapılırsın ya, işte öyle bir şey.
Evet, sonunda ceset bulunacak, soruşturma açılacak.
Polis benimle konuşacaktı, ben de bugün tıpkı Şaziye'ye, Tahir Hoca'ya söylediğim gibi onlara da yalan söyleyecektim. İşler yolunda giderse, yani cinayet işlediğim apartmanda, kendimi bilmediğim o karanlık anlarda, mutfağa ya da çalışma odasına girerek bir iz bırakmadıysam bu olay kapanacaktı.
Ama karşı duvardaki gümüş çerçevenin içinden beni izleyen annemin gözlerindeki endişe, olayların işte sandığım gibi gelişmeyeceğini söylüyordu.